Saffat 13. Sohbet 17 Aralık 2017 34. ayetten itibaren Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Saffat suresinin ikinci sayfasındayız. Azap ayetleri var buralarda maalesef. Allah uzak eylesin. Ahiret sahnesinden bahsediyordu bu son kısımlar. Yeniden dirilme sahneleri var. Burada mücrimlerin birilerine tapan ve onlara vesile olan kimseler kendi aralarında birbirlerini suçluyorlardı. İlginç bir ifade vardı 29'da. Siz müminlerden değildiniz diye, yani inananlardan değildiniz. Yani hem bize doğru dürüst inanmıyordunuz hem de gerçek anlamda mümin değildiniz. Tırnak içinde şöyle bir ifade vardı, geçen hafta söylemeyi unutmuşum. Eğer gerçekten mümin olsaydınız bizim size gücümüz yetmezdi. Şöyle, buradaki mümin ifadesini eğer Müslümanlara götürür isek, yani genel anlamda bahsediyorum. Mümin ile Müslümanın şöyle bir farkı vardı. Müslüman teslim olmuş manasında. Yani kabul ediyor, boyun eğiyor. Yani lakin mümin, Hucurat suresinde de ifade edildiği gibi imanın kalbe inmesi. Siz kendinize mümin demeyiniz diyor Hucurat suresinde. Henüz iman sizin kalplerinize inmedi. Yani bizler de herhangi birisi, yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş bir kimse Müslüman, onun daha ileri boyutu mümin. Bakara suresi 8. ayet ilginçti. Onun bir tahlilini yapmıştık. Onlar Allah'a ve ahiret gününe yakinen inanırlar diyordu. Orada da diğerleri o sınıf için bir oraya bir bakalım. O ayet işlemiştik. Güzel bir ayetti. Yeri gelmişken şu an aklıma geldi. Onu bir işleyelim. Bu Saffat suresindeki 29'u açıklamak için iyi bir fırsat. Bakara 8. İkinci sayfada, hemen en başta. Ben de bunu yıllarca okuyup geçmiştim. Fakat geçen bir sohbet sırasında idrak oldu. O güzel bir şey, onu paylaşmak istiyorum. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Meşhur ayettir. Ve minen nâsı, insanlardan vardır. Kim vardır? Men yekûlü âmennâ. İnandık diyen vardır. Neye inandık? Billahi, Allah'a ve bil yevmil âhire. Son güne, ahiret gününe inandık diyenler vardır. Devam ediyor ayet. Ve mâhum bimü'minin. Bu hal vavı deniyor buna. Şöyle oldukları halde. Yani aslında şöyleler. Mâhum, mâ olumsuzluk harfi, bimü'minin. Müminlerden olmadıkları halde böyle diyenler vardır. Şimdi biz bunu neydi, birinci yorumuyla ne ifade ediyoruz? Münafıklara. Yani münafıklar aslında mümin değiller. Fakat dilleriyle biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyorlar, inandık diyorlar. Hayır diyor, Allah-u Teala bizi ikaz ediyor. Diyor ki bak, onlar inanmadıkları halde bunu söylüyor. Ha, dikkat edin diye Bakara suresinin ikinci sayfası münafıkları anlatıyor gibi. Fakat bizim kaidemiz vardı. Neydi? Bunu böyle olduğunu, birinci manasını kabul ettikten sonra, ama bunu reddetmeden, daha derin manalarıyla, bu Kur'an'ın bütün ayetleri bizim için geldi değil mi? Bir yerde münafık diyorsa, bir yerde işte kötü sıfatlar diyorsa Yahudiler için falan, bir yerde müşrik diyorsa, biz de acaba kendimizde de böyle bir şeyler var mı? Tamam, başkaları kötü, işaret edilen kötü, ama bizde de bu özelliklerden var mı diye bakmak menfaat getirir. Yoksa hep kötü başlasıdır, bizde de olmadığı için biz yırttık, bu kemaliyeti engeller. Niye anlatıyorum bunu? Eğer burada biz kendimize de ya da inanmış topluluğa da bu ayeti getirirsek şöyle bir şey var. Bir kim, özet olarak gideceğim, konumuz bu ayet değil. Eğer bir kimse mümin değilse, gerçek anlamıyla Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiştir demek bu. Hucurat suresiyle düşünürsek Müslümandır. Yahudileri bıraktık, şimdi kendimize geldik. Müminse ancak gerçek anlamıyla, yani biz buna yakinen diyoruz, yakinen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiştir demektir. Orada da bakın, ve mahum bi müminine diyor ya, bi, orada da tekittir o, aynı zamanda kuvvetlendirmedir. Biraz daha derin düşünün diyor. Şöyle ki, Allah'ın el mümin esması var. Duydunuz mu bilmiyorum, o 99 esmadaysa. Mümin ne demek biliyor musunuz? Karşındakine eman veren demek. Sadece inanan değil. Bakın, sadece inanan olsa Allahu Teala'nın el mümin ismi garip kaçar değil mi? Biz mümininiz, inananız, ama Allahu Teala'nın esması hüsnasında nasıl değerlendireceğiz bunu? Karşındakine iman veren. Allah'ın bize vermesiyle iman konusu bahiste de şu var: mümin, inanan bir insanın imanını artıran demektir. Takviye eden demektir. Burayla birleştiği yer neresi? Eğer Allahu Teala bir kuluna el mümin ismiyle, rahmetiyle, fazlıyla, keremiyle, ekstra olarak yani tecelli ederse, o insan gerçek anlamıyla Allah'a ve ahiret gününe inanıyor demektir. Bu da çok özel, ekstra, latif bir durumdur. Çünkü insan kendi çabasıyla bir yere kadar gelir, fakat Allah'ın takviyesiyle o seviyeye erişir. O yüzden eğer biz gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsak, içimizde o coşku, o kuvvetli iman, yakin varsa, bilin ki o bizden değil. O Allah'ın özellikle el mümin esmasıyla, el hadi esmasıyla hidayet ettiği bir nurdur. Bunu şey yapmak istedim burada, söylemek istedim. O neden, ne hikmetse bana bu Saffat'taki 29. şey, bellem tekunu müminine bunu çağırdı. Zaten siz iman etmiş kimseler değildiniz. Şimdi ahiret sahnelerinde birbiriyle çarpışanlar için bunu söyleyebiliriz. Derin manasıyla eğer bir insan Allah'tan başkasına tapıyorsan, yukarıdaki ayetlerde var ya, hani siz sağdan gelirdiniz falan diye yükleniyor ya, yani görünüşte Allah'a inanıyor ama tam olarak iman etmemiş, fakat farkında olmadan, hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, şirke dikkat edin diyor, karanlıktaki karıncanın ayak izinden, sesinden daha gizlidir diyor şirk. O anlamda da gerçek mümin değilse Allah'tan başka güçlü otoritelere, ilah sayılabileceklere temayül tehlikesi vardır. Hani üst boyutuyla da siz müminlerden değilsiniz, değildiniz ifadesinde de bu tehlikeyi görüyoruz. Yani Allah'ın izniyle, el mümin ismiyle takviye olmuş bir mümin, işte sırat-ı müstakimde olması dolayısıyla çok avantajlı. Allah bize bunu nasip etsin. Fatiha suresinde de dün Arapça grubundaki arkadaşlarla konuştuk. Sırat-ı müstakim, sırat yol demek, müstakim de onun sıfatı. İstikamet üzere yol demek doğru, ama ismi fail diye bir şey var. Burada Arapça bilen arkadaşlar da var. İsmi fail olması dolayısıyla şöyle bir şey var: yola bir özellik veriyor Rabbi. Özelliğini anlatıyor. Diyor ki pasif bir yol değil diyor. Kişiyi, kulu, mümini ayağa kaldıran, istikamet üzere tutan bir yol diyor. Yani şu normalde bizim bildiğimiz yollar nasıl? Yolun üstünde durdun, bir yere gidemiyorsun değil mi? Fakat yürüyen bir yol gibi düşünün. Hani yürüyen merdiven gibi yürüyen yollar var. O yol seni Allah'ın izniyle bir yere götürebiliyor. Ayağa kaldırabiliyor. Destekliyor seni. Yani o yol o kadar kıymetli ki. Yani yoldan, yani sadece yol olarak düşünmeyin. Bir yaşam tanzı, bir mod, İslami bir mod olduğunuzu düşünün. Bir hal ler olduğunu düşünün. Zaten ne diyor? Sırat ellezine en amtalehim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu. İşte Allah-u Teala Bakara 8'de olduğu gibi, gerek burada olduğu gibi, hadi şunu da söyleyeyim Allah Allah, yani konu bu değildi ama açıldı. Müminlikle ilgili, yakinle ilgili güzel bir şey. Hicr suresinin son ayetinde de şöyle bir ifade vardı. Fa'budu rabbekum hatta yetiyekel yakin. Yakin sana gelinceye kadar Rabbına kulluk et, ibadet et manasında. Bu klasik madem şu anlaşılmış, yakine ölüm denmiş. Ölüm gelinceye kadar aman namazı falan ibadetleri bırakma. Doğru, amenna. Fakat derin boyutuyla fa'budu, kulluk et. Kime kulluk et? Rabbeke, Rabbine. Hatta ıncaya kadar demektir. Şöyle oluncaya kadar. Yettiyeke, sana gelinceye kadar. Ne? El yakin. Yakin, derin boyutuyla, hakiki, görür gibi imandır gelinceye kadar. Dikkat edin. Sen ima, o yakine gitmiyorsun. Yakin sana gelebiliyor. Senin ona erişebilme potansiyelin yok. Nasıl geliyor peki? İlk kısmı var. Fa'budu Rabbeke. Yani öyle bir kulluk edeceksin ki Rabbimin hoşuna gidecek, rızasına mazhar olacak, sana yakinle ikram edecek. Yani yakin bize geliyor, mümine geliyor. O yüzden hani bu mümin kavramı, yakinen inanmak kavramı hafif kavramlar değil. Aynı sırat-ı müstakimde olduğu gibi. Eğer Allah-u Teala bir kuluna bununla ikram ediyorsa gerçekten çok şeyle çok şey kazanmış oluyor kimse.
Hocam şunu diyebilir miyiz? Takva sahibi, yani mümin olmak için takva sahibi olmak.
Evet.
Yani
ikisi birbirine çok yakın evler. Bir kişi müminse takva sahibidir zaten. Peygamber Efendimiz diyor, takva şurayı göğsüne vurarak söylüyor, buradadır diyor. Yani takva ama ben sakınayım edeyimle olacak bir şey değildir. Bir haldir, hissiyattır. Yani sen çalışırsın, gayret edersin. Allah-u Teala da o hissi sana verir. Ama bak şunu diyorum, yani çalışmak, gayret etmek yok demiyorum. Tam tersi. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, kulluk için gayret sarf ediyorsun. Bunlar Allah'ın sana hediye ettikleri. Hediye ile hidayet aynı köktendir, biliyor musunuz? Hediye ile hidayet aynı köktendir. Kurban kesiliyor ya, hediye deniyor ona. Hediye, yani Allah'ın Teala'ya verdiğin. Yani hidayet de bir hediyedir bu anlamda. Konumuz o değil ama bu 29. ayet onu çağrıştırmıştı. Geçen hafta notta almışım. Söylemeyi unuttum. Aklıma gelmişken hafif bir geri dönüşte bunu ifade etmek istedim. Evet. 32'den gelelim. Fe'avveynâküm. Biz sizi azdırdık. İnnâkünne gâvîn. Gerçekten biz de azgınlardan idik. Yani biz azgınlardan idik. Sizi de azdırdık. Şimdi Rabbim diyor, fe innehum yevme izin fil azabi müşterikul. Şüphesiz onlar o gün, kıyamet günü, hesap günü, o azapta ortaktırlar. Yani şunu demek istiyor Rabbim, yani işte sapanlar şöyle bir iddiada bulunabilirler. Ya biz işte kandık ettik ama onlar bizi kandırdı. Bütün suçlu o. Tamam. İlah kabul ettikleriniz cehenneme gitsin, siz yırttınız, kurtuldunuz değil. Yani Allah-u Teala seni de mesul tutuyor. Yani kandırılan ve kanan da mesul. Burada onun ifadesi var. İşte biz şöyle yaptık, böyle yaptık da kandık falan, işte suçlu onlar. O geçerli olmadığını burada ifade ediyor. Onun sebebini de geçen hafta anlaşmıştık. O ayet hangisi tam hatırlayamıyorum. Zaten onlar bize tapmıyorlardı ki diyor. Yani tapılanlar ahirette zaten onlara suçlamanın şuna yapacaklarmış. Zaten onlar bize tapmıyorlardı ki. Tapıyorlardı. Demek ki nefislerinin hevasına tapıyorlardı. Yani menfaatleri onu gerektiriyordu. Altyapıları müsaitti. Öyle bir söylem gelince de ona uydular. Dolayısıyla bu uyan kimsenin de demek ki altyapısında bir sakatlık var ki Rabbim haşa zalim mi? Değil. O da ona muvafık olarak cezalandırıyor Rabbim. 34 bugünkü ayet. İnneke zalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz mücrimlere böyle yaparız. İnne, inna, pardon, tekittir, kuvvetlendi midir? Kesin kez manan, yani şüphen olmasın manasında. İnnenin şöyle bir şeyi varmış. İnne Türkçe'de olmayan bir yapı. Manaya kuvvet kazandırıyor. Fakat şöyle bir şeyi varmış. Karşı tarafın kafasında soru işaretleri, tereddütleri olduğunu hissedersen cümleye inne ile başlarmışsın. Karşındakinin yoksa direktman söyleyeceğin bir şey değilmiş. Ya sen şöyle mi zannıyorsun? Tabii ki böyle. Hani şüphesiz deniyor ya. Muhakkak şüphesiz. İşte şüphesiz denmesinin sebebi bu. Yani şüphesiz öyle. Senin şüphen var. Hay hay öyle olduğunu zannetme. Tereddüt olmasın. Tabii ki böyle manasında kullanılan bir şeymiş. Türkçe'de bunun bir karşılığı yok. Biz çünkü hiçbir zaman cümlemize ya muhakkak ki şüphesiz gibi diye başlamıyoruz. Türkçe'de böyle bir kalıp yok. Ama Kur'an'da olduğu için, Arapça'da olduğu için tabii ki meali yazanlar bunu bu şekilde ilave ediyorlar. Hani bunu bilmenizi istedim. İnne, kezalike, kezalike işte böyle demek. Ya hani böyle olmadığını mı zannediyordun? İşte böyle. İşte biz nef'alu böyle yaparız. Fe'ale Türkçe'de kullanıyor. Fiiliyat, fiil, yapmak. Fe'ale bi şöyle yaparız. Bir harfi ceri burada fiile ait bir harfi cer. Kime yaparız? Mücrimin, mücrimlere böyle yaparız. Mücrim ne demek? Efendim? Suçlu. Bunun kökü cürüm. Cereme, cürüm. Mücrim de cürüm işleyen demek. Bir cürüm var, suç var. Her harekete cürüm denmiyor değil mi? Kabahat konusu olan şeylere deniyor. Demek ki biz böyle yaparız ama herkese değil, kime? Mücrimlere. Bir kişi cürüm işleme durumunda ise. Şimdi buralarda şöyle bir şey olabiliyor. Ya Allah merhamet sahibi değil mi? Rahman değil mi? Rahim değil mi? Yani neden böyle yapıyor diyor. Kişilerin kafasında bir şey oluşabilir. Allahu Teala sudurlarda olanı bilirdir, bilendir. İşte diğer ayette ona geçiş yapıyor 35'te. İnnehum çünkü olarak tercüme edilmiş. Kâne izâ gîle lehum çünkü onlara denildiği vakit, denilmiş olduğunda başka bir ifadeyle. Burası müthiş. La ilahe illallah ne yapmışlar? Yani la ilahe illallah denildiği vakit ne yapmışlar? Yestekbirune tekebbür etmişler, kibirlenmişler, büyüklenmişler. Bu ayet zannedildiğinden çok daha önemli bir ayet. Niye bunu söylüyorum? Ya burada la ilahe illallah var dedim. Demek ki İslamiyet'e giriş anahtarı la ilahe illallah. Kelime-i tevhiddir yani. Kelime-i tevhid var. Dedim ki Kur'an'da acaba kaç yerde geçiyor dedim. Sizce kaç yerde geçiyordur? Çok değil mi? 8, 10. Daha fazla söyle var mı arttırın? 5. Sadece 2 yerde geçiyormuş. La ilahe illallah kelimesi koskoca Kur'an-ı Kerim'de 2 kez geçiyor. Bir burada, bir de 47-19'da. Sayfasını şey yapalım onu, açalım 47-19'u. Evet, Muhammed Suresi 19. ayet. Benim Mus'af'ımda 507. sayfa sahibede. Fa'lem ennehu la ilahe illallahu vestağfir li zenbik velil müminine vel müminat vallahu ya'lemu mütekallebikum mesvekum. Şimdi bu nereden meşhur? Zikirler yapılır biliyorsunuz. Zikirler yapmamız gerekiyor. Sadece belirli bir gruba ait değil o. Maalesef sadece belli bir grubun yaptığın eylemi gibi kalmış. Fe'lem şunu iyi bilin ki demek. Fe'lem şunu iyi bilin ki ya da bilin ki ennehu neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz. La ilahe illallah. Şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu bilin. Demek. Burada da ilginç. Fa'lem geçmiş, fa'lemu geçmemiş. Fa'lemu çoğul bir ifade. Yani hepiniz bilin ki. Demin onu aklıma geldi. Neden fa'lem? Yani mütekellim tek gelmiş. Çünkü zikir birebir bir şeydir, faaliyettir. Allah-u Teala ile birebirsin. Araya hiçbir şey getiremezsin. Hatta deniyor ki zikrederken aklına başka bir şey gelirse o şirke yakın olur deniyor. Birebir. Daha hafifiyle Allah, Allah, Allah diyorsun ya da hu hu diyorsun ya da hay diyorsun. Bunu derken aklına bir şey geldiğinde zikirden o anda düşüyorsun, tesbihe giriyor yaptığın faaliyet. Yine bir şeyler yapıyorsun ama tesbih faaliyete. Bilaşuur olanlara tesbih denir. Yani bütün canlı cansız mahlukat tesbih ediyor zaten. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Ama zikirde şuur olması lazım. Aklına gelmesi lazım. Anman, hatırlaman, yönelmen lazım. Üç şeyin birleşimidir. Zihin, dil ve kalp. Zor mu? Araba sürerken telefonla konuşuyoruz. Aynı anda birkaç şeyi yapabiliyoruz. Vitesi değiştiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Neden Allah'ı faaliyette aynı anda yapılamasın? Allah dilin Allah diyecek. Bunu kalbine vuracaksın. Ve o anda Allah'ta direkt olarak birebir düşüneceksin. İhsan üzerine olacaksın yani. Birçok şeyi yapıyoruz da onu neden yapmayacağız değil mi? Bu şeyde. Fe'lemde bu var. Ennehu la ilahe illallah. İşte buranın dışında yani 47-19 ve bugün işlediğimiz Saffat 35. ayetin dışında la ilahe illallah lafzı geçmiyor. Şöyle bir yorumum oldu, katılır mısınız? Amenna kabul. Kur'an-ı Kerim'de bir hükmün, bir kelimenin, bir cümlenin defalarca geçmesi teyittir, tekittir. Önemine istinaden vurulur. Ne var mesela İnşirah suresinde? Ve inne me'al usru yusra, inne me'al usru yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu tekrarlanıyor. Neden? Vurgu var orada. Bir de değişik bir mekanizmayı anlatıyor. İşte bu Kamer suresindeki ve lekad yesternel Kur'an'a li zikri ifadesi, fehel min müddekir ifadesi aynı surede tekrarlanıyor. Bu Kur'an'ın biz çok çok kolaylaştırdık. Nerede zikir için çok çok kolaylaştırdık. Nerede zikreden, hani nerede ifadesi var. Zaten sohbete başlamadan evvel okuyoruz. Çok kuvvetli. Ama Rabbim şunu diyor. La ilahe illallah gibi bir cümleyi, ifadeyi ben Kur'an'da bir kez bile geçirsem kafidir. Bu Kur'an'ın ne kadar hakim olduğunun bir ispatı. Kıyıda köşede kenarda bile olsa bir kez bile geçse en büyük ana formül bile olsa bir kez geçse kafi. Bundan şu insanlar utanmalılar. Ya işte bu kenarda kıyıda geçmiş günümüzde bir ifadesi yok ki zaten. Ya bu o dönemki ayetlere o zamanki zamana mahsustu diyenler. La ilahe illallah gibi kainatın ana formülü olan bir şeyin koskoca Kur'an'da sadece iki kez geçtiğinde acaba ne düşünüyorlardır? Öyle bir hakim kitap işte. Her cümlesi, her kelimesi, her harfi çok önemli. Bilmiyorum, benim aklıma bu geldi. Hem benzer ifadeler de var. Onlar da geçiyor. Onları da not aldım. La ilahe illa hu olarak geçiyor. En fazla bu geçiyor. Şeyde Kur'an'da en fazla ifade geçiyor. Bakayım notunu almış mıyım? Çok var şeyini almamışım. Yani not alacaktım da çok uzun sürecek. Bir de la ilahe illa hu var. Ellezinele devam etmiş. Evet. Bir de la ilahe illa. Bura çok ilginç. Onu sona bırakayım. La ilahe illa ente var. Ente sen demek. Senden başka hiçbir ilah yoktur ifadesi var. Bu müthiş bir ifade. Çünkü şimdi la ilahe illa hu dediğinde hu o demek. Üçüncü şey. Hani Arapçadaki şey, affedersin, İngilizcedeki he gibi. Ondan başka yoktu. Yani daha uzakta bir imaj gibi. La ilahe illallah dediğinde yine bir kavramı söylüyorsun ama la ilahe illa ente dediğinde direktman yöneliş var. Ama daha ilginci var, la ilahe illa ene. Ene de ben demek. Benden başka hiçbir ilah yok. Görüyor musunuz ayetin şeyini?
şeklinde. Allah-u Teala birebir benden başka yok diyor.
Bu da şey için, merakları için söylüyorum. Ses kaydında bunu dinleyip not alabilirsiniz. 16'ya 2, 14'e 20, 21'e 25 ve 10'a 90. Yani ilk söylediklerim sure numarası, ikincisi ayet numarası. Hatırlıyorsunuz Hazreti Musa ile Allahu Teala'nın bir görüşmesi var ya, o şeyde orada la ilahe illa ene diye geçiyor. Hatta inneni diye, şüphesiz ben en Allah, ben Allah'ım, öyle bir var ya, şüphen olmasa, şüphesiz ben Allah'ım, la ilahe illa ene, benden başka da ilah yoktur. Şimdi bunun muhatabını düşünseniz Hazreti Musa'nın o durumdaki durumunu. Müthiş ayetler. İşte tekrar diyorum, hani la ilahe illa hu, la ilahe illa ene ve la ilahe illa ente olarak geçmiş. Ama kelime-i tevhid olarak bildiğimiz la ilahe illallah ifadesi sadece bu Saffat 35'te ve de Muhammed suresi 19. ayette geçmiş. Şeyde. Peki ikinci kısım var, Muhammedun Resulullah kısmı var. O da şeyde geçmiş. Şuraya not aldım, pardon. Ben şey olmadığım için, hafız olmadığım için hafızlar hemen söylüyor. Fetih 29'da geçiyor. Muhammedun Resulullah vellezine me'hu eşidlahu alel küffarı diye geçiyor. Oradaki manasını da söyleyeyim. Diyanet İşleri Meali'nden okuyorum, suya sabuna dokunmadan. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlanırdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. İşte la ilahe illallah iki yerde, Muhammedun Resulullah da tek yerde. Ama görüyorsunuz sadece buralarda geçmesi kafi. Burayı söyleyeyim dedim. Evet, işte la ilahe illa ente de orada geçiyor. Yunus Aleyhisselam'ın balığın hangi balık olduğunu bilemiyoruz. Balığın karşısında, ya ben onu çok düşündüm.
Yunus balığı değil mi?
Yunus Aleyhisselam.
Yunus balığının değil mi?
Yunus balığın o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü midesinde kalıyor. Midesinde de uzun süre yaşıyor. Yani balina canlanıyor kafamda ama başka bir mahluk da olabilir.
Yunuslar da büyük ya. Muhtemelen bir ihtimalde var. O zaman
bilmiyorum. Şu anki yunuslar küçük ama o zamanlar nasıldı bilmiyorum. Neyse, o önemli. Biz balık diyelim. Onu şey yapalım. Şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Tebliğden kaçıyor. Yani biz olsak hayli hayli kaçmıştık, eleştirmeyelim. Yani bir iki tane ağır geliyor da, hani İslamiyet'e birilerine bir şey söylüyoruz da ağır geliyor. Ya tamam, bir daha konuşmayacağım dini konuyu diyoruz. Yani aile içinde bile oluyor bu. Koskoca şey yapıyor. Bakın Peygamber Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem 7 yılda 40 kişi. Bu duyduğumda çok etkilemişti. Yani öyle ahlaklı, öyle karizmatik, öyle saygı duyulan biri, güncel ifadelerle kullanıyorum. Zaten biraz sonra ayetin sonlarında doğru onunla ilgili yorumumuz olacak. 7 yılda sadece 40 kişi. Yani zaten Hatice, Hazreti Hatice hanımı, Ali yeğeni, Ebu Bekir en yakın dostu. Geri kalanları düşünsenize, Medine döneminden sonra çok ciddi bir katlanma şey var, hicretten sonra. Şimdi Yunus Aleyhisselam da, Yunus peygamber de, Hazreti Yunus böyle. Yani bütün peygamber kıssaları böyle. Yani Hazreti Nuh'a da bir avuç insanıyla şey yapmış. Diyor Yunus suresinde, ne zaman bir peygamber göndersen hemen onunla istihza ederler, alay ederler diyor. Yani böyle çok romantik geçmemiş. Biz hemen birkaç kişiye tebliğ yapıyoruz falan, itiraz ediyor şöyle böyle mi? Ya tamam, bir daha bununla konuşmayacağım diyorsun. Ne haber işte, biraz siyaset, biraz zaten Galatasaray, Fenerbahçe deyince zaten geyine gidiyor. Hani havadan sudan konuşuluyor aynı şekilde. Ama peygamber mantığıyla yaklaştığınızda birçok şeyi almak zorundasınız. Hazreti Yunus da
Nihayete dayanamamış. Gemiye atlıyor, hikaye biliyorsunuzdur. İşte gemide hep böyle uğursuzluk denilen şeyler oluyor. Sonunda kuralar çekiliyor. Her seferinde ona çıkıyor ve denize atıyorlar. Denizde de Allah'ın rahmetiyle, yine o da rahmet tabii ki, bir balığın karnına geliyor. Fakat o idraki düşünmenizi istiyorum. Mesela nasıl bir günümüze getirebiliriz? Allah korusun, 99 depreminde binanın altında saatlerce, günlerce kalanlar oldu. Şimdi onlara Allah'ı yok mu saymışlardır o anda? Birebir görür gibi yapışmışlardır eminim. Bir İngiliz atasözü var. Siperde ateist olmaz diye. Savaş esnasında. Şimdi siz kapalı bir yalan, bakın depreme çok uyuyor. Depremde bina çökmüş, bakın şu kirişlerin şu mesafesi var ya, 30-40 santim. Onun arasında kalıyorlar. Yani sandviç gibi oluyor. Arada yatay yatarak, şanslı olanlar da, yani nasipli olanlar da arada kalıyorlar. Sıfır ışık, sıfır ses, o bir şeyde. İşte Yunus Aleyhisselam balıktaki şeyi. Yani ayetleri değerlendirirken biraz böyle günümüze de getirerek yapmak lazım. Şimdi orada bir de birebir Allah'ı hissetmiş. Vahiy ya daha evvelinden. Tebliğden de kaçmış, hatasını çok iyi anlıyor. Ama la ilahe illa ente. Senden başka ilah yok aman. İnni şüphesiz ben küntü mine zalimen. Ben zalimlerden oldum. Şimdi nasıl bir idrak ve nasıl demiş onu. O idrakla, o samimiyetle deyince de Allah-u Teala da onu kurtarıyor. İşte la ilahe illa entenin Kur'an'a geçmesinin belki de hikmetlerinden bu. Yani birebir o idraka vardığınızda o söylenebiliyor. Öbür türlü la ilahe illallah diyorsunuz. Diyorsunuz ya tamam, Müslüman oldunuz, belki mümin değil ama yine yırtma şansınız var. Hasan Basri'ye sormuşlar, sahabeden biliyoruz, tabiinden. La ilahe illallah diyen cennete girecek mi demiş. Eğer bil hakkını verirse ve onun üzerine yaşarsa evet demiş. Yani dilden çıkması da belki bir giriş için ama bunun ne kadar hakken idrak ediliyor, yaşanılıyor. O da ayrı bir konu. Ayete gelelim. Çünkü şimdi mücrimlere ciddi bir azap var. İnsanın aklına şey geliyor demek ki, ya Allah-u Teala niye cezalandırıcı böyle falan. Tamam anlatayım diyor. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman ne yaptılar? Yestekberun. Bunun kökü kibir. İstifal babından gelmiş. Bunu da yeni işlemiştik. İstifal babının iki manası var. O manaya girdiği zaman fiil şu oluyor. O fiili talep etmek, istemek. Ya da o... Efendim? Ya da ikincisi de bir halden diğer hale geçiş. Şimdi burada talep, istek olarak şey yaparsak, yani içlerinde zaten kibirlenme arzusu vardı. Onunla beraber de boyun eğmediler olur. Ya da ikinci haliyle bir halden bir hale geçmek olursa da, normalde içlerinde potansiyel olarak vardı. Ama bu teklifin onlarıyla, iman teklifinin onlarıyla gelmesiyle beraber içlerindeki olan o hal devreye girdi. Bir halden bir hale geldiler. Yani artık kibirli oldular. Bu neyi hatırlattı size?
Şeytanı.
Evet. O zamanki ismiyle iblisi anlattı. Çünkü davet ediliyor. Secdeye davet ediliyor. Adem'e, Adem yaratılıyor. Davet ediliyor. Şey oluyor. Şu şey ilginç, siz bakmanıza gerek yok. Bakara 33'te diyor ki ben size söylemedim mi? Muhakkak ben göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim. Açıkladığınızı da bilirim. Sizin gizlediğiniz şeyleri de bilirim. Allah-u Teala kime diyor bunu? Melekler topluluğuna diyor. Şimdi melekler hafif böyle bazı yerlerde itiraz olarak geçiyor. Ya Rabbi, hani biz sana hamd ile tesbih etmiyor muyuz? Yani neden yeryüzünde bir halife yaratacaksın? Bir de ne diyor? Kan dökecek ve fesat çıkaracak birini diyor. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Sonra olay. Secde emri var. Böyle bir şeyle karşılaşmamışlar daha evvel. Hem Allah'a secde ediyorlar. Bir mahlukata secde var. Hepsi secde ediyor. İlla iblis. Bak ne diyor? Demedim mi ben diyor sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzda bilirim. Kimi kastediyor? Kimi işaret ediyor? İblise. Yani oraya gelmek kolay değil. O mekan neresi biliyor musunuz? Cennetin üstü. Latif alem. Muhteşem bir alem. Orada iblis de var. Bir şekilde oraya Rabbim tarafından getirilmiş. Ama işte ilginç. La ilahe illallah sırrı bitmiyor. İmtihanı bitmiyor orada. Gizleseniz de saklanınız da ben sizi bilirim diyor. Alemde kime söyleyecek? Meleklere mi diyecek? Ona diyor. Yani demek ki içerisinde kibir potansiyeli var. Allah-u Teala biliyor. Ama bak o ana kadar müsaade ediyor. Bu da müthiş. Gizli bir potansiyel var. Allah-u Teala biliyor ama bilse müsaade ediyor. Ama herkesin, yıllar evvel bir sohbette şunu demiştik, hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar çok iddialı olmayın. Hepimizin bir sınırı var. O sınırın bir fazlası imandan bile edebilir. Biz bilmiyoruz o sınırı. Biz kendimizi çok iyi Müslüman şeyi zannediyoruz. Ama bir sınıra gelir, o imtihanları geçemeyebiliriz ve isyana falan gidebiliriz. En büyük örneği işte İblis. Meleklerin hocası deniliyor bazı kitaplarda ilmiyle. O konumda orada oluyor. Kibrini hangi sözde ifade ediyor? Sen onun topraktan, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür, ben ona secde etmem diyor. Kibir çıktı işte. Ne yaptı? Yestekbere fiili gerçekleşti. Bu yestekbere fiilini Kur'an-ı Kerim'de araştırdım. Diğer geçen yerlerde pozitif manada kimler için kullanılıyor biliyor musunuz? Melekler için. Bu secde ayetleri var. Hani secde gerektirmesin diye getirmedim bu şeyde. Biliyorsun işitildiğinde öyle bir gereklilik var. Onlar diyor kibirlenmeden secdeye kapanırlar diyor. Melekler ve müminler için söyleniyor. Ve secde ayeti düşünün. Bunu diyor yestekbere, la yestekberune. Kibirlenmezler diyor ve secdeye kapanırlar diyor. Burada bir işaret var. Hani geçen haftalarda söylemiştik hatırlarsanız. O Adem'e secde olayında iblisin yaptığı yanlış hareketin yeryüzündeki görüntüsü Allah-u Teala'nın kendisinin ihtiyacı olmadığı halde insanları namaza davet etmesi emri yani. İnsanlar bunu reddettiklerinde, kabul etmediklerinde yani namaz kılmadıklarında İblisin oradaki yaptığın amelin aynısını yapıyorlar. İşte bu ayete göre de ne yapıyorlar? Yestekberun oluyorlar. Yani kibirli davranıyorlar, kibrediyorlar. Çok tehlikeli. Yani biz bu ayete diyoruz, Mekke müşriklerine bak ya, koskoca peygamber gelmiş işlerine, la ilahe illallah demişler, yok bunlar kibirlenmemişler. Biz de bir şekilde la ilahe illallah'ın alanı içerisinde yani İslam kaideleri içerisinde herhangi bir hükmü teklif edildiğinde aslında dine girmek hepsini kabul etmek demektir. Bugün bir şey alıyoruz da sayfalar dolu bir sözleşme var değil mi? Hiçbirimiz de okumadan altına imza ediyoruz. Tamam ben kabul ettim diyorsunuz. Bir şey olduğunda yok ya ben bunu kabul etmiyorum diyemezsiniz. Mahkemede çatır çatır hakkınızı alırlar yani. Yani İslamiyet bir paket program. Birisini alıp diğerinden olmaz. Ya bugün çenem açıldı kusura bakmayın. Diğer sohbetlerde ne dedik? Allah-u Teala kendisinin varlığını ispat için dini ve kitapları göndermedi. İspatı ne? Yerleri ve gökleri yaratan kimdir diye müşriklere sorsanız diyor size diyecekler ki Allah diyeceklerdir diyor. Allah'a inanıyor. Hani biz zannediyoruz ki hiç inanmayanlar var. Allah işte ispat için bu dini kitabı gönderiyor. Öyle bir şey yok. Var. Çünkü insan içinde ruh var. Ruh inanmaz olur mu? Ruh Allah'tan üfürülme. İçinde var. İnanmama diye bir şey yok. O ateistler üfürüyor. Boş verin. Karizma oluşturuyorlar onlar. Her birinin var. Yani kendime göre söylemiyorum, şeye göre söylüyorum. Kur'an'da bir tane ben rastlayamadım, bilmiyorum Allah'a inanmama durumunu. Sadece sistemi reddediyorlar. Yasin suresinin ikinci sayfasını okuduk. Rahman öyle bir şey indirmemiştir diyor. Ama Rahman'a inanıyor, Rahman'a. Rahman kavramı var. Ne demek Rahman kavramının olması? Rahman öyle bir şey indirmemiştir diyor. Kendi kafasındaki dini oluşturuyor ya da işine geldiği gibi. Nefsinin hevası olduğu gibi bir dine inanmak istiyor. Peygamberlerin, dinlerin geliş sebebi Allah'ın dinini anlatmaktır. Yani Allah'ın sistemini, İslam sistemini anlatmak diyoruz. İnandırmakla uğraşmıyor Allah. Zaten var. Burası çok, ben öğrendiğimde çok etkilemiş bir şeydi. Bunu niye anlatıyorum? Bizler, bugün kendimize Müslüman diyenler. Başkalarının taktiklerine, söylediklerine kanıp da ya aslında günümüzde Kur'an'ın şu hükümleri geçerli ya şöyle olmasa da olur falan dediğinde var ya paket programı reddetmiş oluyorsun. İçinden bazılarına inanıp bazılarına inanmamak gibi oluyor. Müşriklik oluyor bu. Kafirlik oluyor. İnkar oluyor. Çok dikkatli olun. Şimdi bize şeyler anlatılmıyor. Kavaid dersi anlatılmıyor. Kavaid derslerinde İslam'ın en temel kaideleri anlatılıyor. Şuna inanmazsan dinden çıkarsın, şuna inanmazsan dinden çıkarsın anlatılıyor. Niye anlatılıyor biliyor musunuz? Çok sağlam, kavi olsun diyor. Farkında olmadan dinden çıkmasın diye. O yüzden hani bu ayeti günümüze getirmek istedim. Kendilerine la ilahe illallah dediklerinde kibirlenenlerin içerisinde Allah korusun bizim de girme tehlikemiz var. Biz paket programı olarak Semina ve Ata'na diyeceğiz. Onu anlamaya çalışacağız. Semina ve Asagna tehlikeli.
Devam edelim. Devamında ve yekulune derler ki e inne le tariku ilahetina li şairil mecnun. Derler ki biz mecnun bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız hiç? Bırakır mıyız? Burası tefsircilere çok garip dermiş. Böyle bir teklif geliyor. Ve diyorlar ki biz diyor ilahlarımızı diyor bak ilahları demiyor. Kilit sözcük burada ilahlarımıza. Yani ailemizin ilahlarına, toplumumuzun ilahlarına, bizim ilahlar yani. Bırakır mıyız diyor. Bir de ne diyor arkasından? Bir mecnun şair için. Mecnun ne demek? Günümüzdeki ifadesi deli. Aslında öyle değil, biraz sonra açıklayacağım. Deli bir, haşa yani bunu edeple söylemek zorundayım. Peygamberimize hitaben söylüyorlar. Böyle birisi dediği için, böyle bir şey bunun için biz ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlar. Yıllar evvel şeyde okumuştum. Açıkça söyleyeyim, çok kitap okumayan birisiyim. Okumak da istemeyen birisiyim ayrı. Yani Kur'an'la genellikle şey yapıyorum ya da çok alim hocalarının söyledikleriyle, hocalarımızın söyledikleriyle şey yapıyorum, ifade ediyorum. Mevdudi'nin dört kavramı açıklıyor bir kitabı var. Onlardan birisi de Rab kavramını açıklıyor. Kelime-i Tevhid'i açıklıyor, ilahı açıklıyor bir şey var. Kur'an'da Dört Terim diye bir kitabı var. İlginç bir kitap, tavsiye ederim. Orada şöyle bir ifade vardı. O benim çok ilgimi çekmişti. Biz diyor bugünkü idrakla anlayamıyoruz diyor. Fakat din gelip de yani Allah'ın Resulü ile beraber tebliğ geldiğinde, risalet geldiğinde, la ilahe illallah dendiğinde ve onu muhatapları ilk işittiklerinde neyin bundan sonra aynı olmayacağını, neyin değişeceğini çok iyi anladılar diyor. Bir cümle la ilahe illallah diyor. Biz anlayamıyoruz diyor. Ya kılıçlar çekildi diyor, ya başlar öne eğdi, eğildi. Arası yok. Çünkü o zamanki anlayış sistemi içerisinde işte bu ayete getireceğim birçok ilah var. Her birinin de yani şu var, ilah deyince insanlar o taşa tapmıyorlar aslında. Taşta gördükleri güç ve kudrete tapıyorlar. Onlarda bir tesir olduğunu düşünüyorlar. Ya da yaşamlarında hissettikleri gücün onda tecessüm ettiğini düşünüyorlar. Bunun böyle inanmanın, anlamanın ne faydası var biliyor musunuz? Öbür türlü ya diyorsunuz ben zaten bir objeye tapmıyorum ki, ben yırttım. Hayır, net bir objen yok ama kafandaki, gönlündeki, nefsindeki şeyler aslında o. Para gibi, güç gibi, mal gibi, şehvet gibi, uzun ömür gibi, yönetme hissi gibi, her şey bir güç. İşte onları çoğaltıyorlar. O şundandır diyorlar, bu bundandır diyor, bundandır diyorlar. Allah-u Teala diyor, hayır. Onların hepsi, tabii doğrusuyla söylüyorum, hakikatiyle, hepsi Allah'tan zaten. Tevhid bu. Çok gibi insanların ifade ettiği şeyi teklemek. İşte Mevdudi'nin dediği bu. Bunu bir cümleyle anladılar diyor. Tek bir ilah var. O da Allah. Hemen ne yaptı? Bunu anlayan insan işte bir muhasebe yapıyor. Başlar önü. Tamam, inandı, iman ettim. Hemen kılıcı oluyor. Amcaoğlunun üzerine gidiyor. Babasının üzerine gidiyor. Yani Allah'ın askeri oluyor artık. Öbürü de işte bir ölçüyor, biçiyor. Tabii içindeki değerlerle şey olmuyor. Biraz sonra neden kabul etti, neden destek baruna olduğunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Hemen de kılıcı alıyor. Bu sefer de Müslüman üzerine gidiyor. Ya kılıçlar çekildi, ya başlar
öne eğildi. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Onlara denildiğinde la ilahe illallah diyor ki çok iyi anladılar. Ama kibirlendiler. Kibirlerinin kibirlenmelerinin sebebi ne? Birincisi işte Mevdud'un dediğimi tekrar söylemek zorundayım. Artık bir şeylerin değişeceğini anladılar. Yaşam tarzları değişecek. Gerekirse konumlarını kaybedecekler. Artık şehvetlerinin sonuna kadar gidemeyecekler. Pozisyonlarını kaybedecekler. Memleketlerini terk edecekler. Herkes ona karşı gelecek. Aşağılayacak. Bu onlara ne yapıyor? Ağır geliyor. En kolay şey nasihat etmekmiş. En zor şey de değişmekmiş. Değişmeyi göze alamıyorlar. Biz de öyle. Kendimle ilgili bir örnek vereyim, ilginç gelecek. Hani ben sonradan böyle bir Rabbimin şeyiyle yoğun olarak yaşamaya başladım. Şimdi moda oldu gerçi ama eskiden hep affedersiniz slip kilotlar donlar giyiliyordu. Moda gibiydi o. Ama ben bir yerde okumuştum. Bu doğru değil İslami şey için daha paçalı don giyilmesi. Ya o bana ağır geldi. Benim yıllarca ertelememin sebebi bu olmuş. Ya pantolonun içinde zaten kim görecek sen bileceksin bir tek. Ama işte o değişim, o hal, o kimlik var ya, benim o içimdeki o kibir mekanizması benim başımın öne eğmesini engellemiyor. Şimdi moda oldu zaten diğerini giyen yok. Yani bak şunu anlatıyorum, ne kadar basit şeylerden ötürü, yani altta yatan kısmı derin de altta kibir var. Ondan zaten başlar eğilmiyor, teslim olunmuyor. Ama küçücük şeylerle insanlar şey yapıyorlar. Mehmet Güngör Hocam söylemişti çok güzel. İslamiyet'e girmek bazılarına göre sosyal ölüm geliyor demişti. Yani size ya şunu yap bunu yap ne olacak da sosyal olarak ölmek. Yani ölüyorum diyor yani, ama ölmek istemiyorum. Bakın şu an İslam biraz daha sosyal oldu. Eskiden böyle sosyallik yoktu. İnsanlar daha itiliyordu, şey yapılıyordu. Yani o kimliğe girmekle beraber insanlar öteleyecekler, hiçbir sosyalliği yaşamayacaklar. Böyle daha muhafazalı bir hayat. Yani sosyal olarak ölüm. Düşünsenize başörtüyü takıyor, bir anda arkadaşlarının, eski arkadaşlarının arasına geliyor. Yani neleri göze alacak? Ya da namazı, namaza mı başladın? Hemen eskiden diyorlar depresyona mı girdin oğlum ne oluyor? Bunlar işte, bunlar alt tarafta yatan mekanizmalar, küçük sebeplerle bu oluyor.
Yani işte insanların kabul edemeyişlerinde bu var. Şimdi bir de ne var? Yekulüne derler ki ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Hani dedik ya biz kelimesinde orada bir sır var. Bu da sosyal nefis, sosyal kibir. Maalesef insanlar garip bir şekilde bir gruba ait olup o grubun bayrağını sallamayı, değerleri sallamayı çok büyük önemsemişler. Hani bugün işte bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle, yani hep var da, İngilizler bunu çok iyi kullanmış. Eskiden İngilizler her yerdeymiş. Değil mi? Her yerde askerleri var. Sonra demiş ki ya biz niye uğraşıyoruz bu kadar? Bu milliyetçilik, ırkçılık denilen şeyi yayalım. Zaten insanlar buna çok meraklı. Biz gidelim kuzeyde oturalım, bütün dünyayı yönetelim. Herkes demişler ki sen çok üstünsün. Bak senin topluluğun böyle, sen şöylesin, böylesin. Herkes de bunu yemiş. İşte Balkanlar, özellikle zaten Osmanlı'ya karşı yapıldı o. Balkanlar'da olsun, Arap topluluğunda olsun, ilk Hindistan'da yaptılar zaten bunlar. Herkes kendini bir şey zannederek kendi küçük devletini kuruyor. Birisi kuvvetlendiği zaman öbürüne gidiyor, sen aslında iyisin, o kötü falan. Birbirine çarpıştırarak işte şu an neyini, imparatorluğunu, emperyalizmi, sömürgeciliği yukarıdan hallediyorlar. Bunu keşfetmişler adamlar. Ama temelleri işte bu Kur'an'da olduğu gibi kavmiyetçilik belası var. Bunun daha teknik bir ifadesi atalarının dini. Kur'an'da öyle geçiyor. Atalarının dini diyor. Yani adam anlıyor, şey yapıyor, fakat atalarının dinine tabi olmayı çok önemsiyor. Yasin suresini hatırlıyor musunuz? O sohbetler çok güzeldi. İlk sayfası bunu anlatıyordu. Değişimin önündeki en büyük engel olarak atalarının dinini vurguluyordu Yasin suresi. Belki hatırlarsanız.
Zaten ondan kurtulmayı, ölümden kurtulma, yeniden dirilmek gibi inna nahnu nuhyil mevta olarak geçiriyordu orada. Yani bunu sadece o dönemin şeyi olarak yapmayalım. Kendimize getirdiğimizde de ne göreceğiz? Biz de öyle. Öğrenilmiş İslam, öğrenilmiş maddi, manevi değerler üzerinden geliyoruz. Herkes alıyor onu, sorgusuz sualsiz alıyor ve onu mutlak doğru zannediyor. Bir farklısı, bir üstü, bir idrak seviyesinin üst taraflarını gerektiren şeylere kapalı. Bu yanlış inançtan aklıma bir örnek geldi, onu da vereyim. Alisiz Alevilik diye bir kavram çıktı. Çok yadırgadım. Alisiz Alevilik nasıl olabilir diye. Sonra şey yaptım. Adam inanmıyor. Yani hani görünüşte inanmıyor. Dini bir kaygısı yok. Ama kimliği var ya ailesinden gelen. Yani ben Aleviyim. Bunu sosyal bir kimlik olarak kabul ediliyor. Yine de Aleviliği savunuyor. İşte bu taassubun, asabiyetçiliğin, milliyetçiliğin, ırkçılığın bir şeyi. Bir şekli yani. Biz de ne yapıyoruz? Annesinden babasından bir şey öğreniyor. Mutlak budur diyor. Yani İslam bile olsa üzerine hiçbir şey koymuyor. Mesela Kur'an okunmuyor. Ben de okumam diyor. Cumalara giderim. Babam öyle yapar diyor. Başka yapmam diyor. Üzerine bir şey koymuyor. Hani bak bunlar yine iyi örnekler ha. Hani buna rağmen Allah-u Teala bizi niye gönderdi? Biz zaten öbür tarafta secde ettik. Niye buradayız? Tekamül etmek için. Hem orada verdiğimiz ahdi tutmak için, hem de fırsat varken evvelimizden daha kamil olmak için. Bu konu geldi mi bilmiyorum ama anladığınızı düşünüyorum. Yani dünyaya gönderildiğin seviyeden daha kamil, daha üst olma şansın var. Bu Kur'an ifadesiyle mukarrebun. Sağcılar var diyor, solcular var diyor. Bu siyasal anlamda değil. Sağcılar var, solcular var. Bir de sabikunlar var diyor, öne geçenler. Ulaike mukarrabun. Onlar yaklaştırılmışlardır. Kendi genetik şifreni, kendi İslami genetik şifreni geçebilme potansiyelim var. Eles meclisinde bir secde ettik. Allah-u Teala dedi ki, hadi bunu dünyada da göster. Sana nefis yükleyeceğim, dünya bilinci vereceğim, değişik şartlar hazırlayacağım sana. Hadi burada da, orada da yap burada yaptığını. Bir bu. İkincisi, oradaki pozisyonundan ya da yeryüzüne indirildiğin genetik şifrenden, nefisinin genetik şifresinden daha fazlasını yapabilme şansı var. O zaman alkış alıyorsun. Bak biz buna bunu verdik ama kendisi bunu aştı. Kamil oldun mu? Hayır. Verilenin bir üstünü bile gerçeklemek takdire vesile oluyormuş. Bir de maksimumu yaşadığınızı düşünün. Biz sizi ahseni takvim olarak yarattık. Esfele safiline gönderdik. Bir de ahseni takvim olarak bir dünyayı tamamladığını düşün. İnsan asıl ifadesiydi o. Bir de daha üstleri var. Daha üstleri var. Adem yaratıldı ilk. Adem olmakta nerelerde artık siz düşünün bunları. Yani niye anlatıyorum? Geriye doğru gelelim. Biz işte la ilahe illallah denildiğinde bize, yani bunun gereklerini yaptığı bize de geldiğinde, biz eğer bunun gereklerini yapmıyorsak içimizdeki kibirlenme duygusunun gereği olarak bunu yapmıyoruz. Bir de bunun da bir tezahürü olarak da bu sosyal bağlarımız bizde gereğinden fazla kuvvetli. Değişebilirliğimiz az. Bunun için yapamıyoruz. İspat, biz diyor ilahlarımız diyor, onun bir demesiyle mi bırakacağız? Hakikati belki anladı. Ama işte hala ailesinin dininden, atalarının dininden, yani Allah-u Teala da bunu eleştiriyor. O kadar tehlikeli ki yukarıda işte cehennem ayetleri geçmiyor muydu? Yani cehennemin yoluna iletmiyor muydu orada? Onun neden olduğunu açıklıyor. Sebebini açıyor. Yani Allah, ben diyor zalim değilim diyor. Sen kendi içindekilerle bunu yaptın. Zaten sonraki ayetlerde de ona işaret var. Hangi ayet işareti var onu da söyleyeyim, havada kalmasın. 39'da diyor,
Ancak yaptığınız amellerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız diyor. Yani müsebbip biziz. İtiraz ettiğinde orada zaten Allah-u Teala gösterecek kanıtlarını. İkra kitabek. Hem yaptığını hem derinleriyle. Bir geriye geliyorum tekrar. Orayı da açıklasam en olur. Li şairin mecnun diyor. Bir şair için ama nasıl bir şair? Mecnun için. Bu tefsir kitaplarında güzel yakalamışlar bunu. Allah razı olsun o alimlerden. Demiş ki ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içlerindeydi. İçlerinde en iyisi olarak onu gösteriyorlardı. En ahlaklısı, en faziletlisi, en dürüstü, en güzel her şey. Hatta bunu daha evvel duymuştum. Tefsirde karşıma çıktı. Çok güzel. Hazreti Hatice ile annemiz ile Peygamber Efendimiz'in şeyinde nikah töreninde kim konuşuyor biliyor musunuz? Yani iki kabile var. Haşim oğulları ile Mudar kabilesiymiş. Mudar kabilesi toplanıyor. O Mudar kabilesi kendisine öyle bir adet varmış. Gelini övüyormuş. Damatın kabilesinde olan da damatı övüyormuş. Peygamber Efendimiz'i övücü olarak kim yapmış biliyor musunuz o görevi? İpucu amcası Ebu Talip diyeceğiniz gibi. Hayır, Ebu Leheb. Ya Ebu Leheb, onu ben bir yerde şey yapmıştım. Hatta öyle bir konuşması var ki onu bir internetten falan bir yerden bulursanız okuyun diye. Öyle bir cümlelerle güzel övmüş ki aklınız ayağınıza durur. Ama neden? İşte niye eli kurusun diyor. O potansiyelde çocukluğundan beri büyüyen, öven birisine Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Akrabalarından başla diyor tebliğe Allah-u Teala. Sofra hazırlıyor. Safa tepesinin orada. Diyor ki ey diyor akrabalarım diyor. Şu an size söylesem ki diyor şu tepenin arkasından düşman ordusu geliyor. Bak hakikatiyle düşünsenize. Ne dersiniz? Anında iman ederiz diyor. Ben de Allah'ın Resulüm diyor. Sessizlik. Herkes orada ne yapıyor düşünüyor. Ne yapması lazım akıl mantık gereğiyle öyle bir yerden yakalıyor ki tamam iman ettik diyor sen Allah'ın Resulüsün çünkü sen hiçbir yanlış görmüyor. Sessizliği kim bozuyor biliyor musunuz? Ebu Talip taş atarak. Affedersiniz Ebu Leheb taş atarak. Ve oranın ortamını bozuyor bir anda dağılıyor orası. Eğer onu yapmasa o kadar akrabaları o anda İslamiyet'e girecek akışını düşünün. İslamiyet, İslam tarihinin akışını düşünün. Medine gibi olacak yani Mekke. Neyin vesile, ne vesile oluyor? Ebu Leheb'in eliyle attığı taş. O yüzden eli kurusun diyor işte. İşte öyle bir insana, öyle ahlaklı bir insana diyorlar ki Mecnun. Hadi oradan. O, şimdi mi Mecnun oldu? İşte insanlar kendi menfaatlerinin olmadığı durumda hemen karşı tarafa çamur atma niyetinde. Daha ben niye Mecnun demiyordum? Bir kez dedim en akıllımız diyorsun. Hele şair ne demek? Yani kendi uydurdu diyor. Yani işte şey burada çok ilginç. İşte bu Mecnun ifadesinin zıttı ne oluyor biliyor musunuz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Biz ise onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu inanıyoruz. Şair demekle neyi kastediyorlar? Kitabı kendi yazdı diyorlar ya. Biz ne diyoruz? Bu kitap Allah tarafından indirilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu risaletle aracı olarak getirmiştir. Ve bir Allah-u Teala bu kadar milyarlarca kulu içerisinden bir numara olarak onu seçtiyse de ne Mecnun'u ya? En akıllısıdır. En değerlisidir. Biz buna böyle iman ediyoruz. La ilahe illallah ve şerefle Muhammedun Resulullah diyoruz. Allah-u Teala bizi Allah-u Teala'ya güzel kul, ona da en güzel şekilde ümmet olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahuru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. La ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke.